Ayrım 23.
İkisi de bir ağacın altına sindiler. Selim başını uzatıp bir şeyler görmeye çalıştı ama göremedi. Etrafta kimsecikler yoktu. Kulaklarını dikip gecenin karanlığında ses almaya çalıştı. Selma haklıydı. Gittikçe yaklaşan bir soluma vardı. Görmese bile anladı Selim. Bu bir köpek solumasıydı. Hayvanı görmemekle beraber elini cebine sokup sustalıyı çıkardı. Zaten sustalıyı özellikle bir köpek saldırısını düşünerek yanına almıştı. Tabancayı kullanamazdı. Bu sessizlikte silah sesi dünyayı ayağa kaldırırdı. Korkuyla bekleştiler. Selma kocasını dürttü. Azgın köpeği görmüştü. Hayvanın saydam ve parıldayan gözleri karanlıkta pırıl pırıldı. İşin garibi, havlamıyor, sadece bakıyordu. Havayı kokluyormuş gibi burnunu dikip bekledi. Neden sonra hafif hafif fırlamaya başladı. Terli hayvanın ağzından salyalar sızıyordu. Bu bir dobermandı. Köpeklerin en azgını ve vahşisi. Selim sustalıyı sıkı sıkı tuttu. Fısıltı halinde Selma'ya, "Sakın kımıldama," dedi. "Hareketsiz kalırsak belki gider." Köpeğin gitmeye niyeti yoktu. Bu cins köpekleri bilirdi Selim. Hayvanın durup durup birden saldıracağını anladı. Kendisi hamle yaparsa şansı olmadığını biliyordu. Çok daha atik ve çevik olan hayvan bir yerini dişledi mi paralayabilirdi. Kısa bir bekleyiş oldu. Hayvan hırlamaya başladı. Sustalıyı tutan eli ter içinde kalmıştı Selim'in. İnşallah elimden kaymaz diye geçirdi içinden. Ama bıçağı sol eline alıp terleyen avucunu kurulama şansı yoktu. Kımıldadığını gördüğü anda hayvan üstüne sıçrayabilirdi. Doberman arka ayaklarıyla toprağı eşelemeye başladı. Kırmızı pelerini görünce çılgına dönen, arenadaki boğalar gibi. Sonra kesik bir hırlamayla Selim'in üstüne doğru sıçradı. Her şey göz açıp kapayıncaya kadar oldu. Hayvan güçlü vücut çatısının ağırlığıyla bir anda Selim'i devirdi. Selma ağzından boğuk bir çığlığın yükselmesine mani olamadı. Gözleri dehşetle açıldı. Arkasından tok bir ses ve hayvanın ağzından çıkan inlemeyi duydu. Doberman debelenmeye bile vakit bulamadan ölmüştü. Selma hayvanın hareketsiz yatan leşine bakınca Selim'in sustalısının hemen hemen sapına kadar boğazına saplanmış olduğunu gördü. Genç adam zorlukla doğruldu. Bir zarar görmemişti ama hayvanı öldürüşü tamamen tesadüftü. Saldırı sırasında o da şuursuzca sustalıyı var gücüyle saplamaya çalışmış ve alet hayvanın tam boğazına rast gelmişti. Derin derin soluk aldı. Korkudan bir müddet kendine gelemedi. Neden sonra sustalıya uzanıp kavradı. Onu hayvanın boynunda bırakamazdı. Umarım bir daha kullanmak zorunda kalmam diye söylendi. Ama daha bahçede en az iki kurt köpeği olduğunu biliyordu. Bu rakam da bildiğiydi. Belki bilmediği kaç tane daha vardı. Hayvanın gırtlağına saplanan sustalı kolay çıkmadı. Çekerken epey kuvvet harcadı. Sonunda kanlı bıçağı çekip üzerindeki kanı yerdeki otlara sildi. Tenis kortunun kapısındaki ampulden titrek bir ışık etrafa yayılıyordu. Fazla bir aydınlık vermese de köşkün önündeki taflanlara varıncaya kadar boş bir alanı geçmek zorundaydılar. Şayet etrafta dolaşan korucular varsa bu boş alanı geçerken onları görmeleri olasıydı. Selim hem etrafı gözetlemek hem de nefes alışlarındaki sıklığın normale dönmesi için biraz daha beklemeyi tercih etti. Şansı yaver gidiyordu. Köpeğin yaklaşmasını fark etmemişti ama bu sefer adamın ıslığını gayet net duydu. Belli ki biri köpeği ıslıkla çağırıyordu. Köpeğin bakıcısı olmalıydı ya da koruma görevlilerinden biri. Selim yaklaşan adamı yine göremedi. Bu kez de adamı Selma fark etmişti. Şimdi hafif bir rüzgar çıkmış, İri ağaçların dallarını hafif hafif sallamaya başlamıştı. Rüzgar, korunun içinde dolaşırken vınlama gibi ses çıkarıyor, dalga dalga etrafa yayılıyordu. Selim'in içini bir ürperti kapladı. Islık çalarak yaklaşan adamın silahlı olması çok mümkündü. Adamın ıslığı gittikçe yaklaşıyordu. Rüzgar, karşılarından estiğinden ıslığı burunlarının dibinde gibi duymaya başlamışlardı. Adamın hızlı hızlı ıslık çalmasından huylandığını anlamışlardı. Köpeğin dönmekte geciktiğini sezinlemiş olmalıydı ki bir an evvel yanına dönmesi için nefesini tüketiyordu. Biraz daha yaklaşırsa gölgelerin arasında hayvanın leşini görecekti. Adam onlara göre köşkün sol tarafından yaklaşıyordu. Selim ne yapacaklarına bir an önce karar vermek zorunda olduğunu hissetti. Yine karısının kulağına yaklaşıp usulca "Mümkün olduğu kadar çabuk ve görünmeden köpeğin hemen yanına yat," dedi. Selma hiç tereddüt etmeden kocasının istediğini yerine getirdi. Islak çimenlerin üzerine uzandı. Topraktan yükselen yeşillik kokusu burnuna doldu. Nefes bile almaktan çekiniyordu. "Umarım Selim ne yapacağını biliyordur," diye geçirdi içinden. Yattığı yerde bile titremesine mani olamıyordu. Ayrıca köpek leşinin bu kadar yanına uzanması midesini kaldırmıştı. Hayvanın postundan ağır bir koku yayılıyordu etrafa. Islak çimenlerin kokusu olmasa kusacağını zannetti. Yüreği titreyerek beklemeye başladı. Selim, yaklaşan adamın geliş istikametine göre kalın çam ağacının gövdesini ayarlayarak saklandı. Kemerine sıkıştırdığı babasının tabancasını kavramış, emniyetini açmıştı. Artık önleyemeyeceği bir dizi olaylar zincirinin içine girdiğini biliyordu. Bu belalı yerde her an bir tehlikeyle karşılaşması doğaldı. Bunu bilerek gelmişti. Nefesini tutup bekledi. Selma çimenlerin üstünde cansızmış gibi yatıyordu. Göz ucuyla baktı. Bu manzarayı gören herkes numarayı yutabilirdi. Sanki yerde bir insan cesedi, bir de hayvan leşi vardı. Adam ıslığı kesmiş, artık köpeği adıyla çağırmaya başlamıştı. "Kuzgun, kuzgun oğlum." Ses 5-10 adım ileriden geliyordu. Belki biraz daha yakın. Adam birden sesini kesti. Manzarayı görmüş olmalıydı. Selim başını uzatıp bakamıyordu ama çok yaklaşan ayak seslerini duyuyordu. Kuruyarak yere dökülmüş ince uçlu çam dalları ayağının altında çıtırdayarak kırılıyordu. Adam bir kere daha "Kuzgun!" dedi. Hayvandan ses çıkmayınca sırtındaki çifteyi eline aldı. Namlunun ucu kalın çam ağacının gövdesinin yanından gözüküyordu. Koruyucu herhalde Selma'yı da ölü sanmıştı. Yere eğildi. Selim göremiyordu ama bir an karısının iniltisini işitti. Galiba adam tüfeğin namlusuyla Selma'yı dürtüyordu. Onun baygın olduğunu sanmış olmalı ki tüfeği ağaca dayayıp yüzük oynatan Selma'yı çevirmek istedi. Selim'in beklediği an gelmişti. Adam numarayı yutup boş bulunmuş ve tüfeği elinden bırakarak ağaca dayamıştı. Artık hücuma geçmenin zamanıydı. Genç adam elinde tuttuğu tabancanın kabzasını ayarlayıp birden ağacın arkasından fırladı. Adam birden ortaya fırlayan karaltıyı fark etmiş fakat kımıldayamamıştı. Selim olanca gücüyle kabzayı adamın kafasına indirdi. Korucu kütük gibi Selma'nın üstüne devrildi. Bir anda adamın kafasından oluk gibi kan akmaya başladı. Selma'nın üzerindeki adamı üstünden itecek gücü kalmamıştı. Üstü başı kan içindeydi. Dayanamadı. Hafif hafif öğürerek kusmaya başladı. Selim adamın ağır vücudunu Selma'nın üstünden çekti. Külçe gibi ağırdı koruyucu. Selma kan ve kusmuk gölünün içinden zorlukla ayağa kalktı. "Selim, iyi misin?" diye sordu. Genç kadın zorlukla başını salladı. Yerde yatan adama bakarak "Yoksa öldü mü?" dedi. "Selim oralı olmadı. Hiç umurumda değil," diye cevapladı. Buradan bir an önce uzaklaşmalıydılar. Durum gittikçe karışıyordu. Az sonra başka bir muhafızla karşılaşmaları mümkündü. Bir an düşündü. Korunun içinde en az 7-8 adamın dağılarak dolaştığını varsaydı. Koru genişti. Bir başkasının buraya gelmesi en azından 5 dakika çekerdi. O zamana kadar ışıklı açık alanı geçip taflanların kuytu karanlığına erişebilirlerdi. Selma zar zor ayakta duruyordu. Kendisine yardımcı olamazdı. Hiç vakit geçirmeden yerde yatan adamı bacaklarından tuttuğu gibi geriye çekerek ağaçların görüntüyü engelleyen karanlıklarına sürükledi. Sonra aynı hızla köpek leşini de çekip adamın yanına bıraktı. Adama son kez baktı. Ölmemişti ama sağ şakağı kan içindeydi. Zamanında müdahale edilmezse kan kaybından gidecekti. Karısının kolundan tutup çekiştirmeye başladı. Kusmadan sonra hiç mecali kalmamıştı kadıncağızın. Adımlarını zor atıyordu. Tabancayı sıkı sıkı kavradı. Sol eliyle de karısını tutup koşmaya başladı. Aydınlık boş alanı bir koşu geçip taflanların ardına saklandılar. Nihayet köşke varmışlardı. İkisi de heyecandan titriyorlardı. Bir an ne yapacaklarını kestiremeden bekleştiler. İşin asıl zor faslı şimdi başlıyordu. Köşke nasıl ve nereden gireceklerdi? Acaba Ayşe'yi nereye saklamışlardı? İçeride silahlı kaç kişi vardı? Gürültülü bir çatışma olursa Ayşe'yi bir kötülük yapmaya göze alırlar mıydı? Bilemiyordu Selim. Ama bütün tehlikeleri göze almak zorundaydı. Taflanların arasından başını uzatıp yanı başında heyula gibi yükselen binanın karanlık yüzüne baktı. Pencerelerde ışık yoktu. Fakat evin bir yerlerinde mutlaka uyumayan, nöbet tutan, dolaşan insanlar olmalıydı. Az ilerisinde, hemen hemen boy hizasında bir pencere vardı. Selim iki büklüm, eğilerek pencerenin altına doğru yürüdü. Pencere kapalı ama ışık yanmıyordu içeride. Başını biraz uzatınca gözleri camın hizasına geldi. Karanlıktan içeriği göremiyordu. Bu pencere köşke girmek için çok müsaitti. Ama içeride uyuyan birinin bulunup bulunmadığını bilemiyordu. Camı kırmayı göze alamazdı. Hem sonra evin her tarafında kurulmuş bir alarm tertibatı filan da olabilirdi. Teknoloji çok ilerlemişti. Böylesine zengin bir adam pekala da korunmak için bu tip korunma sistemi kurmuş olabilirdi. Aksi gibi böyle şeylerden de hiç anlamazdı. İçeriği göremeyince usul usul karısının yanına döndü. Selma taflanların yanında titreyerek onu bekliyordu. Selim korkuyorum dedi. Hiç önemli değil sevgilim. Ben de korkuyorum. Bu şartlar altında korkmak çok doğal. Ama korksak da görevimizi yapmalı, kızımızı kurtarmalıyız. Selma haklısın dercesine başını salladı. Genç adam ne yapacağına karar veremiyordu. Burada dakikalarca kalamazlardı. İçeriye girmenin bir yolunu bulmalıydı. Siper aldıkları taflanlar fazla yüksek değillerdi. Az sonra ikinci bir korucunun önlerinden geçmesi mümkündü. Ne yapacaksa bir an önce karar vermesi gerekiyordu. Fazla düşünmeye gerek yoktu. Tekrar pencerenin altına gitti. Tabancasını eline alıp bekledi. Sonra camı tıkırdattı. İçeriden ses gelmedi. Bu kez biraz daha hızlı vurdu cama. Uyuyan birisi varsa uyandıracak kadar sert. Yine ses yoktu. Selim, içeride kimse olmadığına karar verdi. Pencereyi dışarıdan açmanın imkanı olmadığına göre kırmak zorundaydı. Camın kasasına bir kere daha dikkatle baktı. Kasa iki parçalıydı. Sol taraftakini kırarsa elini uzatıp vasistası çevirmek mümkün olabilirdi. Etrafı dinledi. Tam tabancasının kabzasını kaldırdığı anda yaklaşan ayak seslerini duydu. Birileri geliyordu. Paniğe kapıldı bir an. Karısına yere uzanması için işaret etti. Yatarlarsa ancak taflanlar onları görünmekten kurtarabilirdi. Selma anlamıştı. İkisi birden toprağa uzandılar. Karı koca arasında 3-4 metrelik bir mesafe vardı. Yanılmamıştı Selim. Birileri yaklaşıyordu. Az sonra köşkün ön tarafından konuşa konuşa gelen iki korumayı gördü. İkisi de ellerinde otomatik silah taşıyorlardı. Terden sırılsıklandı. Yüzünü iyice toprağa yapıştırdı. Hareketsiz kaldı. Korumalar kendi aralarında kısık sesle konuşuyorlardı. Selim'in bir kulağı toprağa yapışık olmasına rağmen fısıltı halinde konuşmaları kulağına geliyordu. Tam o esnada beklenmedik bir şey oldu. Genç adam yanağında bir haşeratın yumuşak yumuşak yürüdüğünü hissetti. Yanağında dolaşan canlının bir örümcek olması çok muhtemeldi. Haşerattan nefret ederdi Selim. Özellikle de örümcekten. Araknofobiaydı bu ya da ona benzer bir korku. Kas katı kesildi genç adam. Korkudan nefesi kesilmiş, gözleri büyümüştü. Elinde değildi. Biliyordu bu bahçe örümceğinin zararsız bir yaratık olduğunu çok iyi biliyordu. Ama bu tür korkular, şuur ve iradeyle yenilecek cinsten değildi. Hayret, hayvan yürümeyi kesmiş, tam yanağının üstünde durmuştu. Zangır zangır titremeye başladı Selim. Hayvanın tüylü ve eklemli bacaklarını dev bir projeksiyonda görüyor gibiydi. Örümcek büyüyor, büyüyor, gelişiyordu yanağında. Büyük bir atalet benliğini kapladı. Silahı toprağın üzerine bıraktı. Canavarı yanağının üzerinden silkeleyip atmak için elinin serbest kalması lazımdı. Yanağına uzanan eli öylece kaldı havada. Dokunamazdı. O canavarı elleyip itemezdi yüzünden. Çaresizlik içinde kıvrandı. Örümcek hareket etmeye başladı. Veya o öyle sandı. Sanki burun deliğine doğru yaklaşıyordu. Burun deliklerinden çıkan ısı yoksa hayvanı çekiyor muydu? Dehşetle irkildi. Tanrım burnumdan içeri girecek diye düşündü. Ve bu korku ona yetti. Şiddetle aksırdı. Aksırırken ki başının sallantısından küçük örümcek düştü. O karanlıkta bile hayvanın telaşla toprağın üzerinde uzaklaşıp taflanların arasında kaybolduğunu gördü Selim. Selma yattığı yerden başını kaldırmış, aksıran kocasına hayretle bakıyordu. Bunun sırası mı? Dercesine. Genç adam aksırmasının doğurduğu tehlikeyi neden sonra idrak edebildi? Telaşla toprağın üzerinde duran tabancasını kavradı. Bütün korkusuna rağmen de pozisyonunu bozmadı. Korucular aksırı duymuşlardı. Birbirlerine baktılar. Bir ses duydun mu? Dedi uzun boylusu. Galiba biri aksırdı. Ses pek yakından geldi. Hüsnü olabilir. Kuzgunu dolaştırıyordu. Uzun boylu olanı bir an duraksadı. Hüsnü! Diye bağırdı. Cevap alamadı. Bir daha bağırdı. İşkillenmişlerdi. Bizi duymuş olması lazımdı diye söylendi kısa boylusu. Yoksa yine o meşhur eşek şakalarından birini mi yapıyor? O deyusu bir gün bu şakalarından dolayı kurşunlayacağım vallahi dedi. Selim bütün konuşulanları duyuyordu. İkinci bir kere aksırmamak için cebinden çıkardığı mendilini ağzının içine tıktı. Bir daha aksırırsa Hüsnü denen adam yerine kurşunu kendisinin yemesi işten bile değildi. Uzun boylu korucu pek emin değildi. Gel etrafa bir bakalım dedi. Diğeri galiba ses şu taraftan geldi diye tenis kortlarının olduğu yönü işaret etti. Şayet aksi istikametteki ağaçlıklı duvar dibine doğru yürürlerse yaralı arkadaşlarıyla köpeğin leşini bulmaları kesindi. Selim ne yapacağını kestiremedi. Sessiz kalıp beklemeyi tercih etti. Ama er geç yaraladığı Hüsnü denen adamı bulamayınca aramaya devam edecekler ve sonunda onu bulacaklardı. Her şey ortaya çıkacaktı o zaman. Hiç şansı kalmayacaktı. Onun da elinde silahı vardı. Acaba yerinden fırlayarak tabancayı üstlerine doğrultup kımıldamayın diyerek onları teslim almalı mıydı? Adamlar şaşkınlıktan silahlarını bile doğrultamazlardı. Ellerinden silahlarını atınca gerisi kolaydı. O tabancasıyla onları tehdit ederken Selma yerden otomatik silahları toplardı. Acaba yapabilir miyim diye düşündü. Ömründe kimseyi silahla tehdit etmemişti. Başka çarem yok dedi içinden. Demince ki örümcek fobisinin yarattığı titreme hala geçmemişti. Taflanların arasından bir göz attı. Adamlar kortlara doğru yürüyorlardı. Kafasında muhakeme yaparken uzaklaşmışlardı. Geciktim diye söylendi. Belki de böylesi daha iyi olmuştu. Adamları teslim alsa ne yapacaktı? Onları da kafalarını yarıp bayıltacak mıydı? Ellerini bağlayacak ipi, ağızlarını kapatacak tıkacı yoktu. Olsa bile bunu bahçenin ortasında yapamazdı ya. Çaresiz gitmelerine izin verdi. Az sonra adamlar karanlıkta kayboldu. Şimdi tam sırasıydı. Biraz daha beklerse geç kalabilirdi. Bahçedeki korucular arkadaşlarını aramaya başlamışlardı bile. Er ya da geç köpeği de adamı bulacaklardı. Yerinden kalktı. Onun kalktığını gören Selma da yerinden fırladı. Camın altına geldiler. Selim tabancanın kabzasını camın sol tarafındaki kısma indirdi. Cam şangırtıyla kırıldı. Önce çömelip sindiler. Camın kırılması gecenin sessizliğinde umduklarından da fazla ses çıkarmıştı. Odada bir hareket olmadı. Demek boştu. Genç adam kırık camdan elini içeriye soktu. Kırık parçaların elini kesmemesine gayret ederek vasistası kavradı. Biraz zorlandı. Metal çubuk yukarı kalkınca camı içeriye doğru itti. Artık içeriye girebilirlerdi. Selim ellerini birleştirdi. Basıp destek alması için Selma'ya yardım etti. Selma, kocasının üzengi gibi kilitlediği ellerine basıp içeriye atladı. Sonra da sıçrayıp Selim girdi. Köşkün içindeydiler artık. Asıl sorun şimdi başlıyordu. Acaba küçük kızlarını nereye saklamışlardı? Onu nasıl bulacaklardı? Selim evin içinde daha emniyette olduklarını biliyordu. Hiç olmazsa vahşi köpek derdi yoktu. Kimseye görünmemeye gayret ederlerse bütün odaları arayabilirlerdi. Girdikleri oda büyük bir kiler gibi eşya depo edilmiş garip bir yerdi. Kesif bir soğan kokusu ikisinin de burnuna çarptı. Gözleri karanlığa alışınca duvar dibine sıralanmış patates ve soğan çuvalları gördüler. Herhalde mutfağa yakın bir yerdeydiler. Selim kapıyı gördü. Kulağını kapıya dayayıp dışarıyı dinledi. Hiç ses gelmiyordu. Usulca kapıyı araladı. Köşkün bodrumundaydılar. Selim buranın girişin bir altına isabet eden kısım olduğunu tahmin etti. Ses çıkmaması için kapıyı tam kapatmadan dışarıya süzüldüler. Koridor üzerinde 4 kapı daha vardı. Lastik ayakkabılarının ucuna basa basa yürüdüler. İlk kapı ardına kadar açıktı. Genç adam başını uzatıp içeriye baktı. Burası mutfaktı. Bu kadar büyük bir mutfağı hiç görmemişti. Tüm ışıklar sönük olmasına rağmen bir üst kattan akseden aydınlık önlerini rahatlıkla görmelerine yetiyordu. Selim dikkat edince o aydınlığın üst kata çıkan merdiven boşluğundan geldiğini anladı. İkinci kapının önünde durdular. İçeriden şiddetli bir horultu yükseliyordu. Genç adam ani bir kararla Ayşe'nin bu katta olamayacağı hükmüne vardı. Kızını burada tutmazlardı. Karısının kolundan çekti. Işığın aşağıya aksettiği merdivenlere doğru sürükledi. Köşkte tam bir sessizlik hüküm sürüyordu. Karşılaşacakları sürpriz bir kişiyi düşünerek silahı öne doğru doğrulttu ve ağır adımlarla basamakları çıkmaya başladı. Burayı tanımıştı. Bu köşkün ana girişiydi. Yüksek duvarlarda iki aplik yanıyordu. Zemindeki siyah beyaz mermerler pırıl pırıldı. Çalışma odasına çıkan merdivenlerin başındaydılar. Selim, haydi diye elinden işaret edip merdivenlere koştu. Karısı da onu takip etti. Hayret, her şey yolunda gidiyordu. Evin içinde hiçbir muhafıza rastlamamaları garipti. Genç adam birden irkildi. Hani bu köşk çok iyi korunuyordu? Hani her yanda koruyucular vardı? Basmacı profesyonellerin bile bu eve giremeyeceklerini söylemişti. Oysa ki kendisi gibi bir amatör dahi elini kolunu sallaya sallaya neredeyse patronun yatak odasına kadar girecekti. Bu işte bir bit yeniği var diye düşünmeye başladı. Yoksa bu bir tuzak mıydı? Kendi ayaklarıyla gelip istenilen tuzağa mı düşmüşlerdi? Albay Hayri almacı hırsla yerine çarptı. Aklı almıyordu. Nasıl olurdu? Bunca deneyimli iki ajan atlamış ve karı kocayı gözden kaçırmışlardı. Ve şimdi nerede oldukları hakkında hiç bilgileri yoktu. Hırsından çıldıracak gibi oldu. Haberi aldığında yatağa girmek üzereydi. Söylenerek giyinip teşkilatın Yıldız'daki bölge müdürlüğüne gitti. Von Papen'in altınlarını soruşturmakla görevli ekip telaş içindeydi. Bu işle görevli ve tahkikatın herhangi bir safhasında vazife almış bütün ajanlar çağrılmıştı. Polisle temas kuruldu. Trafik ekipleri plaka numarasını aldıkları Mazda'yı her tarafta aramaya başladılar. Teşkilatın Yıldız'daki briefing salonunda Albay Hayri olayı bir de nöbetçi ajanların ağzından bizzat dinlemişti. Gecenin 11'inde karı kocanın kaçarcasına evi terk edişlerine bir anlam veremiyordu. Takip edildiklerini anlayınca peşlerindeki memurları atlatmışlar, gittikleri yeri MİT'ten saklamak ihtiyacını duymuşlardı. Bunun bir sebebi olmalıydı. Binbaşı Erol, bize intikal ettirmedikleri bir olayın vuku bulmuş olması muhtemeldir dedi. Belki de teşkilata söylemekten çekindikleri veya korktukları bir olay. Albay bir anlam veremiyordu. MİT ve polis onların tek güvenceleriydi. Onların desteğini almadan tek başlarına ne yapabilirlerdi ki? Takriben bir saat sonra Boğaz Köprüsü'ndeki trafik amirliğinden ilginç bir mesaj geldi. Bir trafik memuru köprü geçişinde plakasını tam hatırlamamakla beraber aranan efsafı uygun bir beyaz Mazda görmüştü. Dikkatini çeken husus içindeki çiften ağlayan güzel bir kadının varlığıydı. Memur Anadolu yakasına geçen arabayı ve içindeki ağlayan kadını yakından görmüş ve ilgilenmişti.